Ayrım 32. Üret ve tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 293. Bakanlığı tarımcılardan başka herkes yönetti. Mimar, ilahiyatçı, genel cerrah bakanımız bile oldu. Mehdi Eker bu görevi yardımcısı Kutbettin Arzu'ya devretti. Kutbettin Arzu AKP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ancak kaybetmişti. Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Kutbettin Arzu mimardı. Ahmet Davutoğlu'nun 2015'te kurduğu geçici seçim hükümetinde 2 ay Tarım Bakanlığı yaptı. Genel seçim tekrarlandıktan sonra Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu hükümette bu kez Faruk Çelik Tarım Bakanlığı görevine getirildi. Faruk Çelik, Bursa Yüksek İslam Enstitüsü mezunuydu, yani ilahiyatçıydı. Faruk Çelik göreve geldikten sonra bakanlık kadrolarını hızla değiştirdi. Görevden aldığı bürokratların yerine tarımı bilen, sektörün içinden gelen bir ekip oluşturamadı. Karar verici konumundaki tepe yönetimine tarımı bilmeyen bir bakan, hukukçu bakan yardımcısı ve tarımı hiç bilmeyen İşkur Genel Müdürlüğü'nden göreve getirilen bir müsteşar oluşturuyordu. Zor bir dönemde bakanlık yaptı. Bakanlık konusunda deneyimli, tarım konusunda ise deneyimsiz olan Faruk Çelik'in 20 aylık görev süresi boyunca olağanüstü olaylar yaşandı. Göreve geldiği ilk günlerde Rusya ile büyük bir uçak krizi patlak verdi. Türkiye sınır ihlali nedeniyle Suriye sınırında bir Rus uçağını düşürdü. Rusya'nın tepkisi çok sert oldu. Tarım ürünlerinde yaptırımlar uyguladı. Rusya 1 Ocak 2016 itibariyle Türkiye'den 24 tarım ürününün ithalatını yasakladı. Ardından FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi 2 seçim ve 1 de referandum oldu. Tarımla ilgili konuların gündeme gelmesi genellikle kolay olmazken Rusya krizi, 2 genel seçim, darbe girişimi ve 1 de referandum eklenince tarımın sorunları bırakın çözülmeyi gündeme dahi gelmedi. Faruk Çelik bölge toplantıları ile sektörü dinleyerek konulara hakim olmaya çalıştı. Mehdi Eker döneminde hazırlanan tarım havzaları üretim ve destekleme modelinde köklü bir değişiklik yaptı. Türkiye'yi 30 havza yerine her ilçe bir havza olacak şekilde bölerek 941 havza olarak yeni bir model oluşturdu. En önemli çalışması Milli Tarım Projesi ile bitkisel üretimde havza modeli, hayvancılıkta yetiştiricilik bölgeleri oluşturarak farklı bir bakış açısı getirme planıydı. Tarım örgütleriyle ilgili sert çıkışları oldu. Radikal bir kararla destek ödemelerini birliklerden alarak üreticiye doğrudan yapmaya başladı. Çiftçi örgütleri, birlikler ve kooperatiflerle üretici bu nedenle karşı karşıya geldi. Desteklerle ilgili bazı değişiklikler yapmaya çalıştı. Diğer bakanlar gibi o da ithalatçı politikadan vazgeçemedi. Onun döneminde de ithalatta rekorlar kırıldı. Haziran 2017'de üretici hasada yeni başlamışken buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri düşürüldü. Hasatta ithalat kararnamesi yayınlandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin bu kararnamenin çıkarılmasında etkili olduğu söylendi. Çelik Zeybekçi ile anlaşamadı. Gıda komitesinde yalnız kaldı. Tarımı savunamaz duruma geldi. En büyük sorunu tarımı bilmediği için her söyleneni doğru kabul etmesiydi. Kimseye hayır demedi. Hiç kimsenin memnun olmadığı karma karışık bir durum oluştu. Tarımı bilmiyor diye çok eleştirildi. Bu eleştiriler dikkate alınarak mı görevden alındı? Hayır. Belli lobilerin şikayet ve kampanyasıyla parti içi dengeler gözetilerek görevden alındı. Genel cerrah neşteri vuramadan gitti. Faruk Çelik'ten sonra ülkede tarımı bilen ziraat mühendisi, gıda mühendisi, tarım ekonomisti, çiftçi yokmuş gibi bir genel cerrahı tarım bakanı olarak atadılar. Tıp doktoru neden tarım bakanı olarak atanır? Tarımın ağırlaşan, kronikleşen sorunlarına neşter vurması için mi? Tarımı bilmeyen bir doktor nereye nasıl neşter vuracağını bilmezse hastayı masada bırakabilir, yani öldürebilir. Ülke tarımı can çekişiyor, ithalat kapıları sonuna kadar açılmış, çiftçi plansız, programsız, yarın ne olacağını bilmeden üretiyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle ürün fiyatı çoğu zaman maliyeti karşılamıyor. Devletin lütfederek ödediği destekler ise amaçsız, hedefsiz ve zamansız dağıtılan bir para olarak görülüyor. Herhalde bilinçli olarak tarımı yok etmek için tarımı bilmeyen Tarım Bakanı atanıyor. Faruk Çelik gibi Şanlıurfa milletvekili olan Ahmet Eşref Fakı Baba'nın da bakanlık deneyimi olmadığı gibi tarımla da bir ilgisi yoktu. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1975 yılında mezun olan Fakı Baba, çeşitli hastanelerde görev yaptıktan sonra 1994-2004 döneminde Şanlıurfa Devlet Hastanesi başhekimliği yaptı. İki dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinden sonra milletvekili oldu. Sonra da Tarım Bakanı. Tarım bakanlarının bakanlar kurulunda da etkinliği pek yoktur. Söyledikleri çoğu zaman dikkate alınmaz. Bu nedenle tarım politikasına deyim yerindeyse Tarım Bakanlığından başka herkes müdahale ediyor. Geçmişten bugüne Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, hatta Tarım Bakanlığı ile birleşmeden önce Orman ve Su İşleri, Merkez Bankası tarım ve gıda ile ilgili kararların alınmasında daha etkili olabiliyor. Bakan değiştikçe değişen politika. Ülkenin tarımsal potansiyelini dikkate alan orta ve uzun vadeli stratejileri olan bir tarım politikası yerine günübirlik kararlarla yönetilen bir tarım sektörü var. Bakan değiştikçe politika değişiyor. Tarımı hiç bilmeyen birisi göreve gelse dahi mutlaka kendisinden önceki bakanın çalışmalarını, projeleri rafa kaldırarak işe başlıyor. Hiç kimse de sormuyor. Siz aynı partiden milletvekili seçildiniz. Hükümet programı aynı, parti programı aynı. Neden bu politikayı sil baştan değiştiriyorsunuz? Ahmet Eşref Fakı Baba göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında yemek porsiyonlarını azaltmak gerektiğini söyledi. Sadece bir hafta sonra Anadolu Ajansı muhabirine tarım politikasını nasıl değiştireceğini açıkladı. Üreticinin ve tüketicinin rahatlayacağı yeni bir tarımsal destekleme modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin verimli tarım arazileriyle dünyanın en önemli gıda üretim merkezlerinin başında geldiğini belirten Fakı Baba, ülkenin tarım alanlarını daha iyi değerlendirebilmesi için üretici ve tüketicilerle daha fazla işbirliği yapmayı planladıklarını ifade ederek, bu anlamda kısa sürede önemli çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım ile yapacakları çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarına işaret etti. Öncelikli olarak tarımsal desteklemelere yoğunlaştıklarına dikkati çeken Bakan Fakı Baba aynen şunları söyledi. Desteklemelerde düzenlemelere gidilecek. Örneğin ürün ülke için çok elzem bir üründür. Fakat çiftçi ürettiği zaman zarar ediyordur. Onun için devlet destek verir. O ürünün kalitesini ve miktarını arttırır. Eğer böyle bir ürün yoksa desteğin de olmaması lazım. Örneğin pamuk bizim ürettiğimiz bir ürün ve tüketime kâfi gelmiyor. Dışarıdan ithal ediyoruz. O zaman pamuk desteklenecek ki dışarıdan ithal etmeyelim. Yeni bir destekleme modeli çıkacak. Bu modelde çiftçi de üretici de tüketici de rahatlayacak. Bu konuda kapsamlı çalışma yapılıyor. Fakı Baba tarımsal desteklemelerde de bürokratik işlemleri azaltacaklarını vurgulayarak, bürokrasi azaltılacak, desteklenecek ürünler önceden belirlenecek, çiftçi ne kazanacağını bilecek, çiftçimizi tefeciye muhtaç etmeyeceğiz, yılda iki kez ödeme yapacağız, hayvancılıkta önceliğimiz ithalatı azaltıp yerli üretimi arttırma yönünde olacaktır. Bu süreç hemen olmaz, en az 2,5 yıl alabilecek bir süreçtir, diyordu. Fakı Baba bir yandan yeni bir tarım politikası, yeni yol haritasından söz ederken bir yandan da milli tarım politikası çerçevesinde havza bazlı desteklemeden söz ediyordu. Desteklenecek ürünlerin önceden belirleneceğini ifade etti. Falkı Baba tarıma o kadar uzaktı ki kendi partisinin yaptıklarının bile farkında değildi. Görmemiş, duymamış, okumamıştı. Bunların hepsi yapılmış zaten. Havza modeli kapsamında 21 ürünün destekleneceği ilan edilmişti. Desteklerin yılda 2 kez ödeneceği belirtilmişti. Faruk Çelik döneminde açıklanan bu politikadan farklı ne yapılacaktı? Desteklenecek ürün listesi mi değişecekti? Hayvancılıkta belirlenen yetiştirici, damızlık ve benzeri bölgeler mi değişecekti? Falkı Baba'nın açıklamalarından en net anlaşılan hayvancılıkta ithalatın en az 2,5 yıl daha devam edecek olmasıydı. Öyle de oldu. Falkı Baba döneminde ithalatta rekor üstüne rekor kırıldı. Milleti koyun sayan 300 koyun projesi. Ahmet Eşref Falkı Baba döneminde akıllarda kalan tek proje 300 koyun projesi. Hani milleti koyun yerine koyan 300 koyun projesi. Cumhurbaşkanlığı sarayında hazırlanan proje Falkı Baba'nın elinde, dilinde karmakarışık hale geldi. İlk yaptığı açıklamada çiftçiye 300 koyun dağıtacaklarını, alan çiftçiyi sigortalı yapacaklarını, sigortasını ödeyeceklerini ve asgari ücret vereceklerini söyledi. Kim istemez böyle bir desteği? Ülke kırsalında binlerce boş ağıl ve ekilmeyen topraklar var. Boş ağıllara damızlık koyun alınacak, araziler işlenecek ve yem bitkileri üretilerek koyunlar beslenecek. Koyunlar doğurunca hayvan varlığı artacak. Kırmızı et açığı buradan karşılanacak. Ne güzel bir proje değil mi? Kamuoyuna öyle bir yansıtıldı ki sanki isteyen herkese 300 koyun bedava verilecek, üstüne asgari ücret ve sigortası devlet tarafından ödenecek. Proje açıklanır açıklanmaz tarım, il, ilçe müdürlüklerine giden bazı çiftçiler biz koyun almaya geldik demişti. Doğrusu öyle değil, kimseye bedava koyun yoktu. Bankaya borçlandırılarak kredi karşılığında koyun satılıyordu. Bu projeden yararlanmak için boş ağılınızın ve ipotek edilecek büyüklükte arazinizin olması şarttı. Bu da yetmiyor, şehirden ipotek istiyorlardı. Öncelikle koyunculuk yapanlar desteklense olmaz mı? Olmaz. Çünkü onlar koyunculuğun ne kadar zor iş olduğunu bilir, kredi karşılığında 300 koyun almak istemez. İşi bilmeyenler devlet 300 koyun verecek, üstüne sigorta yapıp asgari ücret ödeyecek diye balıklama atlar. Proje kapsamında toplamda 500 bin baş damızlık koyun satılacak. Türkiye'de bu kadar koyun yok. Bu nedenle ithalat yapılacak. Projenin özü koyun ithal etmek ve yeni girişimcilere satmak. Nitekim öyle oldu. Bu proje ile dünyanın öbür ucundan, Avustralya'dan, komşumuz Bulgaristan'dan ve Macaristan'dan koyun ithal edildi. Falkı Baba'nın bu paraleldeki diğer projesi ise 1 milyon damızlık düve dağıtımı. 1 milyon damızlık düvenin çiftçilere dağıtılacağını söyleyince yine insanlar sıraya girdi hayvan almak için. Fakat onlar da bedava değildi. Bu düveler nereden sağlanacaktı? Falkı Baba şöyle demişti, hem içeriden hem dışarıdan bunu sağlayacağız. Yani kimse zannetmesin ki fiyatlar artacak. Arttığı zaman hemen ithalata geçeriz. Anayı ithal edeceğiz. Evet, anayı da danayı da ithal ettiler. Yine ithalatı destekleyen, asıl amacı hayvan ithal etmek olan bir proje. Et yemeyin, ot yiyin diyen bakan. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince bakanlıkların yapısı tümüyle değişti. Yine bazı bakanlıklar birleştirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Yeni sistemde milletvekili olanlar bakan olamıyordu. Cumhurbaşkanı kendisine genel müdür, müsteşar seçer gibi kimi isterse bakan yapıyordu. İstemediğinde de görevden alabilecek yetkiye sahipti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Temmuz 2018'de bu göreve getirilen Bekir Pakdemirli de tarımcı değil, zaten kendisi de her şey aklıma gelmişti, bir tek tarımı düşünmemiştim dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli farklı bir dönemde farklı bir formatla bakanlığa başladı. Her şeyden önce ülkenin yönetim sistemi değişti. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Bakanlığın adı ve yapısı değişti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı yapıldı. Bakanlar artık milletvekili olmadığı için arkalarında halk desteği yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmayacaklar. Gen soru güven oyu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergelerine doğrudan muhatap olmayacaklardı. Denetimden uzak adeta bir şirket yönetimi gibi bakanlığı yöneteceklerdi. Sorumlu oldukları tek kişi Cumhurbaşkanı. Bu nedenle sürekli olarak Cumhurbaşkanı'nı övmek, bağlılıklarını bildirmek zorunda hissediyorlar. Sosyal medya hesaplarını takip ederseniz mesajların %90'ında Cumhurbaşkanı'na metiye var. Bekir Pakdemirli bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen bakanlığa tam olarak hakim olamadı. Daha doğrusu bakanlıkta ikili bir yapı oluştu. Birisi bakanlık bürokrasisi ve çalışan devlet memurları, diğer tarafta özel bir şirketten getirilen danışman ekip. Bu iki ekip arasında ciddi bir çekişme var. Pakdemirli'nin en önemli projesi tarımda Milli Birlik Projesi adıyla yabancı bir şirket tarafından hazırlanan ve ülke tarımının sonunu getirecek Semerat adlı bir holding üzerinden şirketlere devrini öngörüyor. Bu projeyi detayları ile kitabın başında yazdım, burada tekrar etmeye gerek yok. Diğer bakanlar gibi Bekir Pakdemirli'nin de ana gündem konularından birisi kırmızı et, canlı hayvan ve et ithalatı oldu. Kırmızı et fiyatının yüksek olması bahane edilerek 2010 yılından bu yana canlı hayvan ve et ithal ediliyor. Fakat fiyat bir türlü düşmüyor. Daha doğrusu besicilik yapan çiftçi eti ucuza satıyor, alabilen tüketici pahalıya tüketmek zorunda kalıyor. İthalatta piyasada kırmızı et fiyatını düşüremeyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çözümü halka diyet uygulamakta buldu. Pakdemirli, kırmızı et yemeyin kardeşim dedi. Pakdemirli'den önceki Tarım Bakanı Genel Cerrah Ahmet Eşref Fakı Baba da ilk göreve geldiğinde porsiyonları yarı yarıya azaltın demişti. Bakanlar hayvancılığı geliştirmek ve üretimi arttırmak yerine üretimi bitirecek politikalarla canlı hayvan ve et ithal ediyor. O da yetmeyince et yemeyin, at yiyin diyor. Bu kadarı da olmaz mı diyorsunuz? O zaman nerede nasıl söylediğini hatırlatalım. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 13 Kasım 2018 günü Habertürk televizyon kanalında Veysi Ateş'in sorularını yanıtlarken et ithalatıyla ilgili soruya özetle şu yanıtı verdi. Vatandaşımız 2002'de kişi başına 6 kilo et yiyormuş. Bugün 15 kilo et yiyor. Refah arttı. 6 kilodan 15 kiloya çıktı. Yalan mı? Planlama yaparken belki yanlışımız şu, et ve sütü birlikte düşünmüşüz. Süt biraz fazladır, et eksik olmuş. Ben arada söylüyorum, kardeşim et yemeyin. Hoppala, ne diyor bu Tarım Bakanı diyorlar. Tarım Bakanı sadece etten sorumlu değil, doğru diyetten de sorumludur. Doğru diyet ne? Kırmızı etle ilgili alışkanlıklarımızın bir kısmını tavuk etine, hindi etine, balığa kaydırsak Türkiye'nin sorunu olmaz. Çünkü üretim artıyor. Türkiye zenginleştiği halde balık tüketimi azalmış. Kişi başına tüketim 6 kilodan 5 kiloya düşmüş. Parayı kırmızı ete gömmüşüz. Zaman zaman hareketsiz kalınca kilo aldığımız oluyor. Diyetisyene gidiyorsunuz. Akşam 300 gram balık tüketler. 300 gram et demez. En fazla diyeceği 80 gram ettir. Ya da 2 köftedir. Hangi doktora sorarsanız sorun. Şöyle amiyane bir tabir var. Kırkına kadar kuzu yiyeceksin, kırkından sonra kuzunun yediğini yiyeceksin. Belki kuzunun yediğini yemeyip balık filan yemek lazım. AKP ile tarımda 17 yıl. AKP iktidarı dönemine genel olarak bakıldığında ve 6 bakanın görev yaptığı 17 yıllık dönem bütünüyle değerlendirildiğinde tarımda başarıdan söz etmek mümkün mü? Bu döneme ilişkin çalışmalara not vermek gerekirse 10 üzerinden 5 verilir mi? Soruyu çiftçiye sorarsanız farklı, yatırımcılara sorarsanız farklı, ithalatçılara sorarsanız daha farklı yanıt verirsiniz. Çalışmalara 10 veren de olacaktır, 1 veren de. AKP iktidarında özellikle de son 10 yıllık döneme bakıldığında tarım hiçbir zaman stratejik sektör olarak görülmedi. Tam tersine uygulanan politikalarla tarım bilinçli olarak dışa bağımlı hale getirildi. Yok edilmek istendi. Bir ölçüde de başarıldı. Göreve gelen bakanlar ithalatı bitireceğiz diye diye her gelen bir öncekinin ithalat rekorunu kırdı. Tarım ülkesi Türkiye ot, saman, soğan, patates bile ithal eder duruma getirildi. Genetiği değiştirilmiş GDO'lu ürünlere ilk kez bu dönemde izin verildi. Mazot, gübre, yem, zirai ilaç gibi temel girdilerde fiyatların en çok yükseldiği, dışa bağımlılığın doruk noktaya ulaştığı bir dönem oldu. Üretimin değil ithalatın desteklendiği, yüz binlerce kişinin tarımdan çekildiği, aile işletmeciliğinin tasfiye edilerek yerine şirket tarımının egemen kılındığı bu dönemde çiftçi para kazanamamaktan, tüketici gıda ve tarım ürünlerini çok pahalıya almaktan hep şikayetçi oldu. Tarım toprakları en çok bu dönemde amaç dışı kullanıma açıldı. Acele kamulaştırmalarla tarım toprakları ranta açıldı. Duble yollar ovalardan geçirildi. Zeytinlikler yok edildi. Koruma altına alınan ovalara termik santral kurmak için ihale üstüne ihale yapıldı. Büyükşehir yasası değiştirilerek bir gecede 16 bini aşkın köy mahalleye dönüştürüldü. Sadece tarım toprakları değil, hidroelektrik santralleri ile dereler kurutuldu. Atatürk'ün tarımsal üretim yaparak ülkeye örnek olsun diye kurduğu çiftliğe kaçak saray yapıldı. Bu dönemi anlatan, tarıma verilen değeri yansıtan en anlamlı söz herhalde "ananı da al git" oldu. Atatürk'ün milletin efendisi dediği çiftçiye Recep Tayyip Erdoğan "ananı da al git" dedi. Gözünüzü toprak doyursun denildi. Daha ne olsun? 32. ayrımın sonu. Sayfa 302.